Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri, bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar, usulü erkan, muhibban erkam, dergahı hüdaydır mekan, biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale, ağaç dalıyla, köküyle, insan sülalesiyle, ailesiyle gürler ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yer, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinizi Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Bizleri sizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, aileye destek olacak, aileyi koruyacak, geliştirecek, aile için mutluluğun ve huzurun artmasına vesile olacak değerleri işlemeye devam ediyoruz. Geçen hafta önemli bir değer olarak ailede birbirimize destek olma değerini işlemeye başlamıştım. İnşallah bugün ikinci bölümüyle devam edeceğim. Aziz dostlarım, Allah'ımızın insan için dünya imtihanında kurduğu sistemin daha bebeklikten itibaren bir desteğe muhtaç olma şeklinde karşılıklı yardımlaşma ve birbiriyle etkileşim içerisinde olan bir simbiyotik sistem üzerine kurulu olduğunu söylemiştim. Allah'ımızın kurduğu bu sistem daha bebeklikten itibaren anne baba şefkati, merhameti ve desteği olmadan, ilgi ve alakası olmadan yaşamı imkansız kılıyor. Hayvanlar aleminde doğar doğmaz ayaklar üzerine dikilip hayatına devam eden canlılar var ve bunlar çoğunlukta. Ama insan ırkı doğmadan 9 ay 10 gün anne karnında annenin şefkat ve merhametine, doğumdan sonra 18 ay annenin şefkatli bakımına, ilgisine, anne sütüne, koruyup kollamasına, emekleme ve yürüme döneminden itibaren onun besleme ve yemek yedirmesine, korumasına, gözetlemesine, yetiştirme desteğine muhtaç. İşin ahlak, terbiye, din, iman kısmı apayrı bir manevi boyut zaten. Bu destek varlığın inşası esnasında biyolojik olarak tezahür eder. Allah o kendi 99 esmasından çok önemli bir esmasının ismini annenin bir organına vermiştir. Rahim, Allah'ımızın 99 esmasından bir tanesidir. Halik-i Rahim, o Zat-ı Zülcelal, yaratacağı kulunu annenin o rahim organında, o biyolojik olarak göbek kordonuyla anneye bağladığı ve alem-i ervahtan o bedene ruhu gönderdiği bir insan oluşum sürecini dizayn etmiş. Bu desteğin varlığın inşası esnasındaki biyolojik kısmı, ama bir de manevi rahim desteği var. O da anne kuzusu olarak büyüyen eşlerimizin kendi yuvamıza geldiğinde evimizin de aynı o anne rahmi gibi o eve gelen gelin hanımefendiye, eşimize bizim bir rahmetli vasfımızın yaşandığı, yaşatıldığı, tezahür ettiği bir koruma kalkanına dönüşmesi. Yani üç ilahi rahim vasfı, birincisi Rabbimizin esmasından tezahür eden, ikincisi onun anne karnındaki rahim organında şekillendirdiği bebeklerin korumasıyla şekillenen, bebeklerin yaratılmasıyla şekillenen, üçüncüsü de evlerimizin o rahim sıfatıyla teçhiz olunarak eşimizin korunması, ondan olan çocuklarımızın korunması, kollanması, desteklenmesi aynı bir rahim organı gibi evlerimizin de rahmetli, merhametli bir mekana, bir cennet bahçesine dönüşmesi. Aziz dostlarım, dünyaya gelişimizden sonra bu anne karnındaki o göbek kordon ile beslenmemiz, yine biyolojik olarak bu sefer annenin emzirmesiyle, beslemesiyle devam eder. Sonra elbette bedensel bakım vardır işin içerisinde. Bedensel bakımı olmazsa hayat mümkün değil. Büyüme döneminde ailenin o sakin ve sükunetli sesi, yumuşak ve şefkatli bakışı, bazen küçücük bir bebeğe suratınızı asarsınız. Henüz daha konuşmuyor bile, neyi anlar ki o küçük yavru, ama hemen böyle ağzını buruşturur falan, ağlamaya başlar. Dolayısıyla o şefkatli bakış da bir destektir. Ya da tahmin edilebilir bir tutum. Yani ben ağladığımda annemin şartlı refleksiyle bana hemen koşup gelmesi, ilgisiz ailelerde o desteğin travmalara ya da olmayan desteğin travmalara dönüşmesi bu yüzden ortaya çıkıyor. Dolayısıyla tahmin edilebilir bir tutum da bedende güvendeyim hissini uyandırır. Hani evlerimiz Halik-i Rahim'in bize bahşettiği bir güvenlik alanı olacaktı ya, az evvelki Rahim sıfatını açıklarken söylediğim şekliyle. Ve her zaman söylediğim gibi Müslüman hani güvenilir olacaktı, tahmin edilebilir olacaktı. İşte burada da hem tahmin edilebilir bir tutum, bebeklikten itibaren aileye en büyük destek, hem de ona güven hissini aşıladığımızda bize güvenmesi, o güvenli bağ en büyük destek. Güvenden büyük destek mi var aziz dostlarım? Doğumdan hemen sonra bebeğin annenin göğsüne verilmesinin, besleme dışında o güvenli bağın kurulmasıyla, bedensel, tensel temasın, o yakın ilişkinin kurulmasıyla da psikolojik olarak bir alakası vardır. Psikologlar erken çocukluk döneminde günde 15-20 kez sarılmayı bu yüzden tavsiye ediyorlar. Yani o dokunsal, tensel, bedensel temas, o sımsıkı sarılma bana vahyin ilk anlarındaki Cibril-i Emin'in Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i oku dediğinde, ben okuma bilmem dediğinde, her seferinde ben okuma bilmem diye itirazında onu sımsıkı sarmalamasını, sarıp sarmalamasını hatırlatıyor bana. Tabii tek destek biyolojik, bedensel destek değil aziz dostlarım. Zorlayıcı olaylar karşısında yanımda biri var duygusunun kaygıyı ve yalnızlık hissini azalttığı psikolojik destekler de var. Olayın duygusal boyutu da çok önemli. Nasıl önemli olmasın ki? Bedensel veya biyolojik bir ihtiyacı giderecek bir destekte bulunurken bunu usulüne uygun yapmayınca muhabbet değil maraz doğuyor. İyilik değil güzellik değil kötülük ve öfke doğuyor. Susayan birisine su şişesini fırlatarak al iç demek mesela. İkram değil eziyettir. Yavrunuz baba biraz para verir misin dedi mesela, buruşturup suratına taş atar gibi atmak onun ihtiyacını görmek değil, onu öldürmektir. Manevi olarak öldürmektir yani. Bir daha o tarzda bir para nasıl istesin ki sizden? Ya da eşiniz evin bir ihtiyacı ya da kendi ihtiyacı için yani. Hani Halik-i Rahim'in bir cennet bahçesine dönüştürdüğü o rahmetli bir evimiz olacaktı ya, merhametli bir evimiz olacaktı ya. Anne karnındaki rahim gibi şefkatli bir evimiz olacaktı ya, o evde eşimiz böyle bir finansal destek istediğinde yine mi ya, ne çabuk bitirdin, daha dün verdik gibi şeylerle onu kötü hissettirmemek. Müslüman karşısındaki kişiye kendini kötü hissettirmez. Sürekli tekrarladığım, artık dilimde pelesenk olmuş bir Münir Arıkan cümlesidir. Ne olursunuz bunu dikkate alın. Destek sadece var olmakla değil, İhtiyaçla uyumlu türde sunulunca en etkili destek olur. Onun için ecdadımız, Rabbim rahmet etsin hepsine, esas ve usul diye, zarf ve mazruf diye iki şeye ayırmış. Olayın iki boyutu var. Evet, mazruf çok önemlidir, gelen mesaj çok önemlidir. Ama filmlerde falan görürüz, böyle padişah bir ferman gönderince, bir elçi gönderince bir yere, o çok özel böyle bir şeylerden açılır. Paketlerden açılır. Çok önemli bir markadan bir ürünü aldığınızda paket içinde paket, paket içinde paket, aç ki bulabilesin. Dolayısıyla zarfı da en az mazruf kadar etkili olmalıdır. Onun için Musaf-ı Şeriflerde mücellitler o inanılmaz nakşı Kur'an-ı Kerim'e uygun bir şekilde ya da her bir sayfasındaki o tezhibi, hüsnü hattı, mesaj çok iyi, güzel, mukaddes, kutsal, mübarek, muazzez olduğu için en azından o esasa uyan bir usulle onun sunumunu da güzel yapmışlardır. Onun için ses tonumuzla, beden dilimizle, çok mütebessim çehremizle, tebessümüke ile vecih ahike leke sadakatun buyuran Allah Resulü'nü, kardeşinin yüzüne tebessümün sana bir sadakadır, el kelimetu tayyibetu leke sadakatun diye buyuran Allah Resulü'nün bu tavsiyesine, güzel bir kelime, güzel bir kelam karşındaki kişiye bir sadakadır buyuran Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme uyarak bedenimizi, dilimizi, görüntümüzü, görünüşümüzü, her şeyimizi güzelleştirmek. Yani İslam zaten güzelleştirme dinidir. Bütün muamelat güzelleşir, itikat güzelleştiği kadar. Ama son dönemde itikadı tam diye muamelatta eksikliği olan birçok insanın var olması Müslümanın tanımında bir maraz doğuruyor. Müslüman artık başka şekilde anılır hale geliyor. Yalancılıkla suçlanıyor, kandırıkçılıkla suçlanıyor, düzenbazlıkla, sahtekarlıkla, pislikle, temiz olmamakla, kötü muameleyle ve en sonunda da Allah muhafaza Müslüman denilince, İslam denilince akla terörün gelmesi, teröristin gelmesi. Hatta o en güzel kelam olan Allahu Ekber nidasının iftitah tekbiri olarak aldığımız, iftitah tekbiri olarak Allah'ın manevi huzuruna kabulümüzün şifresi olan açıl susam açıl gibi, yani iftah yasim bizim der ya böyle Araplar, açıl susam açıl der gibi, açıl gökler aleminin kapısı, Allah büyüktür, ben bunu tasdik ediyorum, ben bunu haykırıyorum dercesine başladığımız o mübarek ve muazzez kelam bir yerde duyulduğunda acaba terörist mi var, bombacı mı var diye bir hale döndürdü. Bunda karşının İslamofobiyayla İslam'a saldırmasının etkisini yükseltip ya da buna bağlayıp sıyrılmamız çok fazla mümkün değil. Çuvaldızı başkasına batırmadan iğneyi de kendimize batırmamız gerekiyor. Bununla alakalı da hani ümmeti Muhammed'in derecelendirmesi, kredilendirmesi, puanlanması, puantajı evden başlar, aileden başlar. En maskesiz halimizdir, en maskesiz yüzümüzdür. Nazımız geçiyor diye birbirimizi dürtüklemenin, birbirimizi iğnelemenin, birbirimize zarar vermenin alemi yok aziz dostlarım. Her zaman söylediğim gibi öyle inanıyorum. İnşallah da öyledir. Amel defterimiz sağ elimizden bize inşallah tevdi edildiğinde %90'ının hayatımızda en fazla gördüğümüz ilk 20 kişi tarafından doldurulmuş olduğunu göreceğiz. Buna lütfen çok dikkat edin. İlk gördüğünüz, sürekli gördüğünüz, hep gördüğünüz ilk 20 kişinin hakkı hukuku elbette ömürde bir kere gördüğünüz ama büyük bir vebale, büyük bir kul hakkına girdiğiniz kişinin de vebali çok daha ağır olabilir. Allah korusun. Yarın hakkın huzuruna varınca, Süleyman'dan hakkını alır karınca fetvasını Ebu Suud Efendi'nin unutmamak lazım. Karıncanın da, karıncanın bile demiyorum, bileden bile etkilenir demiş şair. Karıncanın da bu terazide miskal kadar tozların bile ağırlığının tartıldığı terazide onun da hakkının, hukukunun bir yeri ve puanı vardır. Aziz dostlarım, aile birbirimizin yükünü hafifletme mekanıdır. Aile ilişkileri bu yükü hafifletme sanatıdır. Ailede olumsuz duygular ve negatif enerji kadar ağır bir yük yok desem inanın yanlış olmaz. Sadece evlat acısı Rabbim hiç kimseye vermesin. Evlat acısı, torun acısı, sevdiklerin acısını Rabbim göstermesin ama bir şekilde de imtihan dünyasında bunu yaşayan ailemizden üyeler, dostlarımızdan, akrabalarımızdan tanıdıklarımız var. Rabbim hepsine gönüllerinde inşirah ve ferahlık lütfeylesin inşallah. Yani sadece o tabutun yükü bundan daha ağır olabilir. Ama aile içerisinde bu olumsuz duygular, negatif enerji çok ağır bir yüktür yani. Şedid bir aile üyesinin aile üyelerine baskı yaptığı dönemlerde eve gelir gelmez böyle evin içerisinde yavrular dağılıyorsa bir tarafa, dört bir tarafa hanımefendinin suratı asılıyorsa yani o evde nasıl bereket, bolluk, iyilik, güzellik, esenlik beklersiniz yani. Sürekli yüksek gerilim hattına dönen bir evin içerisinde aile üyelerinin ruh hali ve psikolojileri de o yüksek gerilim hatlarının etkisinden. Hani bir yerden öyle bir hat geçince nasıl kanserojen etki yapıyor? Bir yerde bazı istasyonlara nasıl olumsuz bir etki yapıyor? Yani o dalga boyları etkiliyor demek ki insanları. Bu yüksek gerilim dalga boyu da adı üstünde yüksek gerilim işte. Geriyor insanları çok yüksek bir şekilde. Ailede surat yapmak, kasıntı davranmak, anlayışsız olmak, kaba ve katı durumlar birbirimize taşıttığımız ağır vebali olan yüklerdir. Allah Resulü'nün bile o alemlere rahmet Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bile yanında hiç kimsenin kalmayacağını beyan ediyor Rabbim. Lenfaddu min havlik, etrafından dağılır giderlerdi diyor fazlan galizal kalp ifadesiyle eğer kaba ve katı davransaydın, kaba ve katı yürekli olsaydın, katı kalpli olsaydın, demek ki merhametimizle, iyiliğimizle, kibarlığımızla, yumuşacık davranmamızla, kabileyin kelamımızla çevremizdeki olan insanların yükünü almak, onlara yük olmamakta duygusal, psikolojik, manevi desteklerin zirvesi bir destektir. İnşallah bu işin psikolojik boyutuna gelecek hafta çok daha detaylı girmek istiyorum ama kısaca böyle bahsedeyim aziz dostlarım. Bu arada ailenin kültürel değerlerinin, dilinin, ritüellerinin, seremonisinin, törenlerinin aile içerisinde nasıl yaşandığıyla alakalı da birkaç kelam etmek isterim. Çünkü ailenin bütün kültürel değerlerinin taşıyıcısıdır bu tür seremoniler, törenler, aile içerisinde yapıla gelen ailevi alışkanlıklar. Bir mahalle kültürü olur, bir şehir kültürü olur, bir milli kültür, geleneksel bir kültür olur. Örfe dayalı, ananeye dayalı, geleneğe dayalı. Destek kültürü sadece evin içinde değil, mahalle ve akrabalık ağlarını ve akrabalık bağlarını da güçlendirir. Komşuluk ilişkileri, kuşaklar arası dayanışma ve paylaşım, çocuklara başkası için de iyi bir şey yapmanın doğal olduğunu öğretir. Benim son dönemde incelediğim dünyanın zengin insanlarının o kazandıkları yüz milyarlarca dolarlık parayı hayır hasenat için kullanma çabaları parayı kendin için harcamanın sana iyilik getirmediğini gösterdi. Mutluluk getirmediğini gösterdi. Hani bunlar dünyanın en zengin insanları, en fazla insan çalıştıran, insanlardan en hızlı ve çabuk bir girişimde bulunan, dolayısıyla onlardan çok daha fazla sinyalleri keskin olan, öngörüleri keskin olan, yatırımlarıyla, inovasyonlarıyla, buluşlarıyla, keşifleriyle insanlığın bir adım önünde olan bu insana baktığımızda, dünyanın en zengin 2000 kişisine mesela baktığımızda, hayat sadece kendi kazandıklarını harcayarak hayatına devam etme sanatı değil, verdiklerinle yepyeni hayatlar başlatabilme sanatı ifadesindeki gerçeğe uyarak bir verme kültürü. Zaten The Giving Place diye bir vakıf kurmuşlar. Verme taahhüdü. Dolayısıyla mesela bir vakıf senedinde madde var. Girerken %50'sini vereceksin. Varlığının yarısını buraya vereceksin. Ve onların bizim emekli maaşımız gibi 3-5 kuruşluk paraları yok. En azını 100 milyar, 200 milyar, 300 milyar dolar. Hani 100 milyar dolar olan 50 milyar dolarını hani cebinde 100 lirası olandan 50 lira arkadaş olarak alabilir misiniz bilmiyorum. İsteseniz onu ya benim zaten 100 liram var diyecektir büyük ihtimalle. Ama 50 milyar dolarını tek kalemde verebiliyor. Biz bunu sadece kadim İslam tarihinde, siyer tarihinde Hazreti Bekir Efendimiz'den %100'ünü getirdiğini, Hazreti Ömer Efendimiz'den önce %50'sini, Bekir Efendimiz hepsini getirince onu da gidip kalan %50'yi getirdiğini sadece bir siyer vakası olarak görüyoruz. Ama günümüz Müslümanlarından gördüğümüz kadarıyla sermaye hep sermayedarın, iş adamının, patronun, ailenin lehine gelişiyor. Çalışanlar bir şekilde emekleri artsa bile, profesyonellikleri artsa, şirkete katkıları artsa bile aldıkları ekonomik değer eriyor. Bunu da parantez içinde söylemiş olayım. Yani işin finansal desteği de önemli bir destek. Dolayısıyla hani bu akrabalar arasında, komşular arasındaki imecenin, dayanışmanın gençlerimize, çocuklarımıza başkası için de bir şey yapmanın gerekli olduğunu, bir üzerimize vecibe olduğunu Richard Branson öyle söylüyor, Virgin Galactic'in sahibi. Ya diyor, çocukluğumda annem bir çorba yaptığında bir tas çorbayı alıp yandaki komşuya vermemiz bir zorunluluktu diyor yani bizim için. Bu neden ve ne zaman sorumluluk haline geldi? Hani sorumluluk deyince sosyal sorumluluk biraz social responsibility, İngilizcesinde her ne kadar bir responsibility ağırlığı, sorumluluk ağırlığı varsa da vecibe kadar, zorunluluk kadar şey değil, hani yapsan da olur bir sosyal sorumluluk. Sen yapmasan başkaları zaten yapıyor. Farz-ı ayın ve farz-ı kifayi ayrımı gibi. Hani birileri yaptığında senin üzerine vecibe kalkıyor gibi. Hayır öyle değil. Bu bizim iyi olma halimiz. Karşıdakinin iyi olma hali evet elbette önemli. Onun için zenginler mal varlıklarının %50'sini vererek kendi iyiliklerini, psikolojisini düzeltmenin peşindeler. Bu komşuluk yardımlaşmasında ecdadımız hepsine rahmet olsun. Boşuna komşu komşunun gülüne de külüne de muhtaç dememiş. Ya da komşu desteğin önemine binaen ev alma komşu al sözünü boşuna söylememiş aziz dostlarım. Komşuluk desteği, ailenin birbirine desteği hele modern zamanlarda büyük şehirlerde yakın komşuların aile üyelerinden daha yakın halde olması bizi bu desteği daha fazla ihya etmeye ve bir şekilde bu sosyal bağları, ağları kurarak ihya etmeye, canlandırmaya sevk ediyor. İşin biyolojik, bedensel, duygusal yönü yanında elbette ekonomik yönü de vardır ve önemlidir. Aile içi ve akrabalık desteği, iş bölümü, maddi dayanışma, böyle net takvimlendirilmiş bir yardımla tezahür ediyorsa o ailede çatışmaların tırmanması engellenir, fitnenin çıkması engellenir, gıybetin, dedikodunun, ayrılığın gayrılığın olması önlenir. Takvimlendirilmiş kısmını mesela bir Gaziantep'li kardeşiniz olarak Arefe gecelerinde bayram sabahının o geleneksel bayram yemeği olan yuvalama yapılmasıyla alakalı aile üyelerinin, akrabaların, yer yer komşuların da bir yardımlaşma ve imece duygusuyla bir araya gelip bunun yapılmasına yardım etmesi takvimlendirilmiş ritüellere bir örnektir. Yine çocukluğumda Osmaniye'de gördüğüm bayram kömbeleri, gerçi yani çok geleneksel tarihi yok diye kültürel araştırmalarımda gördüm. İşgal döneminde Fransızlardan öğrendiğimiz bir şeymiş gibi öyle bir araştırmada okumuştum. Olsun. Yani eğer bayram sabahı bir ikramsa, bir izzetse, bir ağız tatlandırmaysa, hani tatlı yemekte sonuçta sünnet seniyede var. O da bu takvimlendirilmiş ritüellere bir örnektir. Bayram temizliklerinde eskiden daha fazla hissettiğimiz kış ve yaz hazırlıklarında da bu yardımlaşma ve destek çok daha fazla görünürdü. Şimdi bireysel, bencil, egoist, tek kendi hayatımızda evlerimize çekilerek konu komşuyu hatta akrabayı bile dışlayarak bireysel hayata devam ediyoruz gibi eskiden daha fazla hissederdik. Yani bir kış gelirken kış hazırlıkları evde bir ay bu imece, bu yardımlaşma, işte biber alınırdı, onlar yıkanırdı, kesilirdi, biberler çekilirdi. Onların böyle kaynatılıp şeyde damlarda tepsilere serilip böyle kurutulması, buğdayın kaynatılması, harmandan hatta alındığı vakitleri bilirim ben, değirmene götürülüp onun öğütülmesi, çamaşırların bile toplu olarak belli vakitlerde yıkanması, ev temizliğinin bile o imeceli yapılması desteğin zirve yaptığı dönemlerdi. Modern şeyin hayatında bir anlamda tek ve yalnız kalınca aziz dostlarım bu tip toplu destek seremonilerini, törenlerini yaşayamaz, çocuklarımızda da yaşatamaz olduk sanki. Bu törenlerin çocukların nezdinde, onların özellikle erken çocukluk döneminde ilk 3 yaşa kadar çok mermere kazılmışçasına derin etkileri vardır. Bir çocuk ne kadar böyle imece kültürünün, birlikteliğin, o cap canlı hayatın devam ettiği aile ilişkilerinde, konu komşu ilişkilerinde büyürse karakteri o kadar, şahsiyeti o kadar gelişecektir, karakteri gelişecektir. Hatta başarısıyla alakalı dil bilimciler 30 milyon kelime kitabında Dana Suskind'in anlattığı gibi Harvard'dan ne kadar fazla kelime biliyorlarsa daha fazla kelimeye çocukluk döneminde maruz kalmanın beynin sinaptik ağlarında daha fazla sinaptik bağlantı kuracağı için nöronların çok daha fazla inovatif düşüneceğini, sıra dışı düşüneceğini, problemleri çok daha diğer akranlarına göre, kıt kelimeli akranlarına göre çok daha hızlı, süratli ve başarılı ve etkili bir şekilde çözeceğini söylerler. Dolayısıyla daha fazla komşu, daha fazla kelimeye maruz kalmak demektir. Daha fazla etkinlik, daha fazla kelimeye maruz kalmak demektir. Ben başarıyı kelime artı bağlantı olarak kodluyorum. Başarı dediğiniz şey eşittir kelime artı bağlantı. Kelime ne kadar fazla olursa Rabbimiz Zat-ı Zülcelal Hazretleri boşuna وَعَلَّمَ الْاَدَمَ اسْمَا كُلَّ ifadesini Kur'an'la koymamış. Adem'i nasıl eğittiğini, yazılımını, donanımını nasıl ruhu üfledikten sonra mükemmel hale getirdiğini söylüyor. Esma'nın bütün isimlerini Adem'e öğretmesi, meleklerin bunu bilmeyerek sorduğunda sadece Adem'in cevapladığı için Hazreti Adem'e onları secde etmesi, bu anlamda daha fazla kelimenin daha fazla şahsiyet, daha fazla değer olduğunu bize ifade eden ilahi bir kavram. Tabii burada kelimelerle de en alakasız kelimelerle bağlantı kuranlar inovasyon dediğimiz bir buluşu, mucit bir düşünceyi ortaya koyuyorlar. Sıkıntıların çözümlenmesinde, dertlerin giderilmesinde ve iyiliklere kavuşulmasında bu kelimelere ihtiyacımız var. Ne kadar fazla akraba içerisinde çocuk büyütürseniz, ne kadar çok kalabalık ailelerde, geniş ailelerde çocuk büyütürseniz çocuğun gelişiminde, maddi, manevi, duygusal, psikolojik, biyolojik bütün gelişiminde, sağlığı, sıhhati, afiyeti dahil, hatta ekonomik olarak güçlenmesi dahil çok daha farklı ve güzel olacaktır. Aziz dostlarım, kısa bir ara vereyim. İnşallah programın ikinci yarısında ekonomik olarak bunun nasıl bu geniş ailelerde çocuğa destek oluyor, oradan başlarız anlatmaya. Lütfen bizden ayrılmayın. Az sonra görüşmek üzere efendim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Aziz dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Aile Medeniyetimiz programı kaldığı yerden devam ediyor. Ailede akrabalık ilişkilerinin, komşuluk ilişkilerinin daha geniş ve kalabalık ortamlarda, daha etkili, daha geniş katılımlı törenlerin, seremonilerin, ritüellerin, etkinliklerin yapıldığı ortamlarda çocukların dilinin de biyolojik olarak sağlığın, sıhhatin, afiyetin de hatta ekonomisinin de çok daha güçlü olacağını anlatıyordum ve buna bir örnek vererek başlayayım. İstanbul gibi büyük şehirlerde aziz dostlarım, Güneydoğu ve Karadenizli ailelerin diğer ailelere göre çok daha fazla birbirine destek olduğunu görüyorum. Allah razı olsun. Yılda bir kere bile olsa hani yayla şenliklerinde Karadeniz bir araya gelir değil mi? Horon teperler. Eğer kurban dönemine denk geliyorsa kurbanlarını keserler o yayla kültürü içerisinde. Çocukluğumuzda bizde de vardı ama şu anda çok fazla yapamadığımız bir şey. En azından Karadenizlerin bu inşaatçı olması dolayısıyla aile apartmanı kültürleri de var. Topluca bir aile apartmanda oturuyorlar. Aileye ilk destekleri evlenecek bir yavrucağa ev yapmakla ilgili oluyor. Diğer kardeşlerimiz ortak bütçeyle sıra sıra birbirine ev alarak gerek aile apartmanı oluşturmuş oluyor, gerekse yakın yerden ev alarak aile dayanışması yapmış oluyor. Bulunduğum bölgede de, İstanbul'da yaşadığım yerde de bunun örnekleri var. Sadece eskiden gördüğüm bir şey değil. Hala bu kültürü devam ettiriyorlar. Allah ebeden razı olsun. Başlarında bir büyükleri var, her şeyden önemlisi. Aileye büyüğünün olması aziz dostlarım, aileye en büyük destek. Hani büyüklere dua ederken Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin, başımızdan eksik etmesin diyoruz ya. Aile büyüğünün olması ayaklarımızın kaymamasıyla alakalı çok önemli bir unsur. Aile büyüğü toplumsal nizamı da koruyan bir şey. O büyük tanımadan büyük şehirlere göçtüğümüzde tek başına kalan insanların, o bekar çılgınların bütün dünyada dünyayı ne hale getirdiğini görüyoruz. Özellikle üniversite çağında, tam delikanlık, deli kızlık çağında aile büyüğüyle rabıtasını, tabiri caizse ipini, bağını da kurtarmış ve koparmış olarak yalnız başına bütün frenlerden kurtulmuşçasına, o freni boşalmış kamyon gibi sağa sola çarpan insanlar, sadece Türkiye'de değil bütün dünyadan bahsediyorum, ümmet kalitemizi, devlet kalitemizi, insanlık kalitemizi yok eden unsurlardan bir tanesidir. Eskiden aile büyükleri vardı. Onlar rot balans ayarlarımızı gerektiği yerde yaparlardı. Kalibrasyonumuzu sağlarlar. O tınımızı ayarlarlardı. Dolayısıyla bu tarz ailelerde sadece hani bunun finansal yönünü söylemiyorum. Aile büyüğünün olması, bir mesele varsa hakem olarak, şimdi büyük şirketler ombudsman falan kullanıyorlar. Ombudsman da neyse, yani bizim kadımız neye yetmemişti, dünyaya nizam salmış. Ombudsman falan yapıyoruz. İsveç'i şey yaparak, esas alarak. Hoş gerçi medeni kanunu İsviçre'den alan bir ülkenin evlatları olarak ombudsmana da layığız demek ki. Kadılığı yaşatmadığımız için ya da aile büyüklüğünü, yani kadılığın dışında aile büyüklüğünü bile yaşatmadığımız için yine biz iğneyi kendimize batıralım, çuvaldızı başkasına batıracağımıza. Dolayısıyla o aile büyüğü problemlerin çözümünde, hallinde iyi bir istişari makamda, hatta müsteşar olarak değil mi, yani istişare edilen mümtaz kişi olarak sözüne güvenilir, dediği dedik, verdiği emir herkes tarafından kabul edilen bir salık haline gelir. Ama bu tür ailelerde işin elbette finansal boyutu da var. Çünkü bu tür ailelerin sadece evleri ortak değil, işleri de ortak. Eşlerinin az olsun bizim olsun ayrılalım bey gazlarına gelmemişler. Aile şirketlerinde Hacettepe Üniversitesi'nin bir araştırmasında belirttiği gibi elti sendromu diye bir gerçek var aziz dostlarım. Eltiler birbirini kıskanarak kardeşlerin arasını açabiliyor. Eltileri tenzih ederim. Bunu yapmayan, aileyi birleştiren çok değerli eltiler gördüm. Çok değerli gelinler gördüm. Danışmanlığı yaptığım şirketlerde hepsine duacıyım. Allah var etsin aile birliğini korumaya çalışan bu güzel insanları. Dolayısıyla Ama bunun olmadığı yerlerde o elti baskısı ile aile şirketleri küçüle küçüle bu ayrılıklarla en sonunda ölçek ekonomisi avantajını kullanamayıp rakipleri karşısında eriyip bitiyorlar. Ekonomimiz yok oluyor yani. Dolayısıyla rekabet edilemez bir hal alıyor. Ama ailede ortak iş, ortak apartman, yemekleri bile hep birlikte yemek Allah tarafından onlara vaat edilen bereketi celbediyor. Bereket varsa da orada bütün güzellikler var demektir. Birazdan buna değinirim inşallah. Aile bu anlamda birbirinin yükünü hafifletme sanatı. Bir arada olduğumuzda bazen yılda bir kere bile bir araya gelen insanlar kavgayla, dövüşle, surat asmayla, böyle bir tanıdığım İstanbul dışında oturuyor. İstanbul'a gelirken eşine diyormuş, ya kurbanın olayım diyormuş, zaten bir yıl evin içinde birbirimizi yiyoruz. Şimdi annemlere gidiyoruz, babamlara gidiyoruz, kardeşlerime gidiyoruz. Şu bir ayı rahat geçirelim. 11 ay istediğimiz zaman memlekette kavga ederiz. Tabii ki kavga ederiz ifadesi güzel bir şey değil ama bir ay böyle bir kavga detoksunun olması, ya burada en azından kavga etmeyenin fikri, Allah'ın adetullahında da vardır haram aylar değil mi? Hani kavga, savaş, dövüş, haksız yere her zaman kötüdür, küslük falan ama haram aylarda yapılan çok daha veballidir. Bu anlamda onun gibi bir güzellik geldi bana. Aziz dostlarım, İşin hani biyolojik, psikolojik, bedensel, finansal bir sürü yönü söyledik ama manevi destek de çok önemli aile içerisinde. Eskiden aile büyükleri çocukların ve gençlerin manevi olarak da yükünü alırlar, gadasını alırlar, antep ağzıyla sıkıntısını giderir. Kafalarını kurcalayan sorulara doğru ve etkili cevaplar bulmasını sağlarlardı. Bir büyüğe girdiğimizde, yanına gittiğimizde o sorumuzu sorduğumuzda mutlaka uygun bir cevap alırdık. Bize vakit ayırırdı, bizi dinlerdi, bizi adam yerine koyardı. Şimdi hoş büyüğe sorma da kalktı. ChatGPT çıktı çıkalı. Eskiden Google'luyorduk, Google'a soruyorduk. Şimdi küçücük çocuklar bile artık yazma da ortadan kalktı. Tuşuna bastığınızda aynı karşınızda bir insanla konuşuyormuşçasına sorabiliyorsunuz. Dolayısıyla 2 yaşındaki küçücük bebeler bile artık yapay zekaya soruyorlar. Biraz büyüklerin pabucu dama atıldı gibi düşünüyorum. Ailede insan böyle bazen hiçbir şey yapmasa bile manevi destek kısmında, dışarıdan bakıldığında öyle boş boş oturuyor sanıldığı bir durumda bile büyük bir destek veriyor olabilir. Mesela dinliyor olabilir. Dinlemeden bahsediyorum aziz dostlarım. Dinleme de çünkü çok büyük bir destektir. Seni duyuyorum, senin yanındayım, sana vakit ayırıyorum. Şu an herhangi bir çözüm önermeden, sözünü kesmeden seni dinliyorum, bak karşındayım diye hiç kımıldamadan otursak bile hoş, dinlemede beden dilinin modellenmesi, aynalama dediğimiz o ifadelerin yapılması, arada onay sözcüklerini kullanması elbette önemli. Ama hiçbir şey yapmadan dinliyorsak bile bu dinleme çapası gönül kapısına ulaşmanızı, gönül kapısını açmanızı ve bir gönle girmenizi sağlayabilir. Eşler arasında olumlu olumsuz etkileşim elbette bir öyle bir böyle buyurulmuş. Bazen öyle bazen böyle buyurulmuş. Bir imtihan dünyasındayız. Ama bunun dengesini, ölçüsünü, ayarını gözetmek de çok önemlidir. Mesela direkt eleştiri yerine önce bir merak, ne oldu, nasıl oldu, neden oldu? Suçlamadan önce bir duygu, hangi duyguda şu anda? Öfkeyi mi yaşıyor, nefreti mi yaşıyor, küskünlüğü mü yaşıyor, pes etmiş mi, yılgın mı? Çözümden önce anlama, olayı bir anlama, künhüne vakıf olma derdi eskiler. Stephen R. Covey'in dediği gibi hani önce anlamaya çalış, sonra anlaşılmaya çalış. Ama biz hep biri bizi anlasın, doğru anlasın, biri bize yardım etsin, güzel yardım etsin, yetişsin falan. Ama bizim de yetişmemiz gereken yerlerde yetişmemiz şarttır. Nazik dil, yumuşak bir başlangıç, hızlı bir onarımı sağlar. Tartışmaları bir öğrenme alanına çevirir. Aile programlarında size bahsettiğim gibi sorunu soruya dönüştürme sanatı problemlerin hallinde çok önemli bir sanattır. Sorun olarak görürseniz sorun büyüyecektir. Ama bunu sondaki sorunun sonundaki neyi atıp da bir soru formatına dönüştürürseniz, hele hele bunu Allah tarafından size sorulmuş bir soru formatına dönüştürürseniz, hele hele bunu hangimizin amellerin en iyisini yapacağı, daha iyi ameller yapacağı bir dünya hayatında sınandığımızın idrakiyle, Allah'ım şu anda bu soruyu sadece bana sormuyorsunuzdur. aile içerisinde hepimizi deniyorsun 8 milyar insanı. Bugün en azından atıyorum 1 milyon insana da 1 milyon kuluna da buna benzer bir soru sormuşsundur. Ben bu 1 milyon kişiden en iyi cevabı veren kişi olacağım. Dolayısıyla bu soruyu alıyorum. Soru kitapçığını öpüp başıma koyuyorum. Kalbime, gönlüme basıyorum. Başım gözüm üstüne. Soruyu soran sensin. Beni bu imtihana alan sensin. Bu imtihanla beni adam yerine koyan, kul olarak kabul edip mertebemi yükseltmeye karar veren sensin. Görüyorum Allah'ım bunu. Kabul ediyorum. Bunu ben soru formatına çevirdim. Şimdi cevaplamaya çalışıyorum diye. Üstelik cevap anahtarı da her sorunun altında verilmiş. Yani ne kadar ballı börek bir sınav aziz dostlarım. Kitap açık, elimizin altında, her an bakabiliriz. Allah Resulü'nün Hazreti Şerif'e sallallahu aleyhi ve sellem'in açık, her an bakabiliriz. Tarihte güzel şahsiyetlerin bu olayları nasıl çözdükleriyle alakalı, olmadığı telefonlar emrimize amade, nasıl çözelim diye istişare ettiğimizde, dolayısıyla joker hakkını da kullanmamız, sınırsız joker hakkını kullanmamıza da izin verilen bir sınavda biz daha ne istiyoruz yani? Ama işte şeytan var, arada kibir var, gurur var. Bu da o sınavdan geçer not almamızı engelliyor gibi geliyor bana. Soru formuna dönüştüremediğimiz sorunlar girdabında mahvolup gitmemiz bu yüzden. Aziz dostlarım, Harvard Üniversitesi'nin bu konuda bir çalışması var. Programın ilk yarısına değmiştim bu kelimeye. Olumlu kelimelerle ilgili eğer sağlam ilişkilerde çatışma anında olumlu bir etkileşim gözlemliyorlarsa bunu kelimelerin gücüne bağlamışlar. %50'den fazla olumlu kelimeler kullanılan bir çatışma mutlaka anlaşmayla bitiyormuş. Ama çok böyle büyük bir çatışma olmasa bile eğer %50'nin üzerinde olumsuz kelimeler kullanılıyorsa o da kötü bir sonla bitiyormuş. Dolayısıyla Allah rızası için olumlu bir şeyden olumsuz bir sonuç çıkarmayın. Nasrettin Hoca'nın kazanı gibi kazana doğurtmayın. Allah'ın verdiği bir nimeti küfrete dönüştürmeyin, küfran nimete dönüştürmeyin. Allah'ın verdiği bir nimet bir eziyete dönüşürse Allah korusun. Tedumu nime bir şükrü sırrınca, nimetler şükür artar sırrınca şükrünüz olmadığı için Allah'ın gazabına düçar kalma bile söz konusu olabilir. Allah korusun. Şöyle düşünün aziz dostlarım. Yaz dönemi bir aylık patron insafa gelmiş, sizi seçmiş. Demiş ki ya 50 bin dolar sana cep harçlığı, bir ay izin, ailenle git muhteşem bir tatil yap. Şurada da işte şöyle bir adada şu oteli ayarladım, 5 yıldızlı bir otel. Cep harçlığı var, biletler alınmış, rezervasyon yapılmış, her türlü konfor sağlanmış. Gidiyorsunuz, gittiğiniz otelde sular akmıyor, arıyorsunuz patronu. Ya patron yolladın ama burada sular akmıyor. Yemin ediyorum dünya hayatında Allah'ın verdiği bu sınırsız nimetler içerisinde suratımızı asmamız, küfranı nimetle alakalı halimiz aynen buradaki bu abes durum gibidir. Allah korusun. Bütün nimetlerin elimizden alınmasına, tekrar geri hemen oradan alınıp şirkete, o zaman gel kardeşim sana bir ay izin, 50 bin dolar neymiş, gel şurada çalış boğaz tokluğuna gibi, Allah korusun gazaba dönüşebilir. Allah yalan söyler mi? Sayamazsınız diyor. Gerçekten sayamayacağı kadar nimetlerin içerisindeyiz. Bunca nimeti külfete dönüştürmeyelim. Bunca rahmeti Allah'ın gazabına dönüştürmeyelim. İnşallah olumlu davranalım. Bu olumlu davranma planlı olsun, destek olma kastıyla, o niyetle olsun. Biz ailemize destek olduğumuz sürece Allah aileden de aile dışından da bize destek olacak insanları bizim emrimize amade kılacaktır. Men dakka dukka. Kim ne ekerse onu biçecektir. Kim hangi kapıyı çalarsa onun da kapısı çalınacaktır. Aziz dostlarım, bu haftalık da bu kadar diyelim. Ailede destek olmaya devam edeceğim. Gelecek hafta görüşünceye kadar hepinizi Rabbi Celle'me emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.